İlahi Nizam ve İnsan. Programı hazırlayan Vahide Feray Uz, program danışmanı ve sunan yardımcı doçent doktor Remziye Ege.
Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bugünkü program konuğumuz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Recai Doğan hocamız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocam bugün sizinle dua konusunu konuşacağız. Dua Kur'an-ı Kerim'de çokça geçen bir ifade biçimi. Hem dua olarak geçiyor hem nasıl dua edeceğiz bize ilkesel olarak ve şekil olarak öğretiliyor Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'in dua ile ilgili ifadelerinden söz eder misiniz bize?
Gerçekten Kur'an-ı Kerim'in böyle merkezi kavramları var. Bu kavramlardan bir tanesi de duadır desek herhalde abartmış olmayız. Çünkü Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şerifinde dua ibadetin ta kendisidir diyor ya da ibadetin özüdür diyor. Ve bu anlamda Kur'an-ı Kerim'de de en çok kullanılan kavramlardan, önem verilen kavramlardan bir tanesi de dua kavramı. Eğer zihnim beni yanıltmıyorsa 200'ün üstünde ayeti kerimede dua kelimesi geçiyor. Peki ne anlamda kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de? Çağırmak, birisinden yardım istemek, yardım talep etmek, birisine herhangi bir ismi isnat etmek anlamlarında, davet etmek anlamlarında herhangi bir konuya veya ziyafete davet etmek anlamlarında kullanılıyor. Ama bunun yanında Kur'an-ı Kerim'de dua anlamına gelebilecek olan birkaç kelime daha kullanılıyor. Mesela bunlardan birisi istigase kelimesi. O daha çok yardım istemek, yardım talebinde bulunmak anlamlarında. Yine Kur'an-ı Kerim'deki bütün yaptığımız Allah'ın rızasını, sevgisini kazanmak için yaptığımız fiiller için kullanılan bir salat kelimesi vardır. Kimi zaman namaz anlamında, kimi zaman dua anlamında kullanılır. Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda duanın kullanışı daha çok iman ve kulluk ile beraber kullanılıyor. Mesela bir ayeti kerimede Yüce Allah diyor ki Allah'tan dua ile yardım isteyin. Eğer inanıyorsanız bu sizin için daha hayırlıdır diyor. Mesela bir başka ayette de bana dua edin, sizin duanıza icabet edeyim. Kul olarak size yaraşan budur diyor. Mesela dua etmekte büyüklenen kimseleri de onların cehenneme böyle kibirliklerinden, büyüklenmelerinden dolayı sürünerek gireceklerine dair ifadeler de geçiyor. Burada iman ve kullukla beraber kullanılması, dua gerçekten hiçbir şeye muhtaç olmayan, bütün evreni kainatı yaratan, insanlara rızık veren varlıktan, yine onun yaratmış olduğu varlıktan ona yönelip ondan bir şey istemeleri, durumlarını ona açmaları anlamında kullanılıyor. Bu anlamda da Kur'an-ı Kerim'deki peygamberlerin özellikle Allah ile iletişimleri, ona yönelişleri, kendi durumlarını ve hallerini ona arz etmeleri bize peygamber duası örnekleri olarak da örnek veriliyor. Bunlar kişinin nasıl dua edebilmesi gerektiği konusunda bize çok önemli yönlendirmeler yapıyor.
Evet hocam, siz bunları söylerken özellikle bu iman ve kulluk ifadelerini ben tespit ettim ki bunlarla ilgili biraz daha herhalde açıklamaya ihtiyacımız var. Çünkü dua bir nevi imanla bütünleştirdiğiniz zaman hani diğer ayeti de söylediniz ya, kibirlerinden dolayı Allah'a yönelmeyenler. Yani Allah'ı kabul etmenin bir göstergesi.
Tabii.
Bir yerde.
Elbette,
Allah'ın
evet.
Varlığını ve Allah'ın yönelmeye uygun, yönelmeye layık, yönelinecek hatta bir merci olduğunu kabul etmeyle doğru orantılı bir zihin yapısını, duygu dünyasını işaret ediyor.
Tabii.
Yani dua edebilmek bir insan için aslında potansiyel bir güç ama onu harekete geçirme meselesi işte bu imanı herhalde ortaya çıkarıyor. Mümin dua edebilen bir varlık aslında.
Yani şöyle söyleyeyim. Sizin inancınızın en önemli göstergesi iman. Onun için Alex Carroll var. Onun dua ile ilgili bir kitabı vardı herhalde. Yıllar önce okumuştum.
Evet, evet.
Dua insanın ruhunun alçak gönüllülüğünün yüce bir varlığa yönelişidir.
İşte bu, bunu söylemeye çalıştım hocam. Teşekkür ederim, yani hatırlattınız bana.
Aslında bu insanın bir düşüşü değil. Kesinlikle dua insanın ruhunun bir yükselişi. Sonsuz olan varlığa kendi içini açması, arz etmesi, halini onunla paylaşması. Evet. Mesela Kur'an-ı Kerim'de zannedersem Hazreti Yakup'un olacak. Diyor ki ya Rabbi, yani bütün kederimi, üzüntülerimi diyor seninle paylaşıyorum diyor. Ya, belki biraz sonra üzerine konuşacağız. Duanın insana sağladığı bireysel ve toplumsal faydalar var. Yani bu anlamda kişi ilk önce kendi içine dönüyor. İlk önce kendisini bir keşfediyor. Aslında bu büyük bir özgüven demek.
Özgüvenle alakalı
kendi, kendinin güçlü ve zayıf taraflarını tanıyorsun. Ve bazen öyle bir durum olabilir ki bunu en yakın insana bile açamazsın. Ama bir vallaha inanıyorsun. Her şeyi biliyor, içindekini biliyor. Ve ona yöneliyorsun. Ona halini arz ediyorsun. Bir anlamda kendinle yüzleşmiş oluyorsun. Kendinle barışık bir insan haline geliyorsun.
Ve bu ne kadar zor bir şey. İnsanın kendiyle yüzleşmesi zaten herhalde çağımızın değil, insanlığın problemi.
Elbette ki.
Bütün insanların.
Yani şunu söyleyeyim, birçok insan karşılaştığı problemlerini halının altına süpürür. Onlarla bir şekilde yüzleşmek istemez. Halbuki dua olumlu ve olumsuz bütün durumumuzu Allah'a açmaktır.
Açmaktır. Hocam bu cümle benim için anahtar cümlelerden birisi. Böyle hocalarımızdan bunları kapıyorum. Sonra onlar üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi kulluk ve iman boyutuyla ilgili olarak bu söylediğinizde işte. Yani aslında dua etme potansiyeli Allah tarafından insana verilmiş bir nimet. Yani kendisiyle karşılaşması ve bunu arz edebilmesi için böylesine bir yetenek, böylesine bir kabullenme iradesi ve bunu açığa çıkardığında da yine kendisine dönecek olan iyilikleri,
evet,
güzellikleri kabullenebilme, tabii, bunları dönüştürebilme. Ama bu sözlerinizi çok dikkatle takip ettim. Yönelme dediniz, kendini açma dediniz, hem olumlu hem olumsuz yönlerden insanın kendiyle yüzleşmesi dediniz. Yani bir yere bir şey istemeye hapsetmediniz bunu. Bu bizim için o kadar önemli ki. Sanki dua dediğimiz zaman bir de böyle bir şey var değil mi? Bir şeyi talep etmek gibi sanki.
Daha çok maddi bir şey istemek olarak.
Gibi sanki. Yani buraya böyle kısıtlı bir, bir hale sokulmuş gibi bir ifadesi var. Oysa Kur'an-ı Kerim'de Allah'la kul arasındaki bir iletişim boyutunu anlatan bir ifade aynı zamanda. Yani bana bana dua edin diyor Allah, değil mi? Açık, tabii, açık bunu bizden istiyor.
Yani bana dua edin, duanıza icabet edeyim.
İcabet edeyim. Yani onu böyle olması lazım. Diyor. Aramızdaki ilişki böyle bir ilişki,
evet,
interaktif bir ilişki. Benim size cevap vermem lazım ama sizin de bana dua etmeniz lazım bunun için.
Evet. Yani bu anlamda Kur'an-ı Kerim'deki dua formlarını falan iyi incelemek gerekiyor. Mesela Kur'an'ın duada en fazla üzerinde durmuş olduğu husus Allah'a dua edilmesi. Başka hiçbir varlığa duanın olamayacağı, bu bir. İki, bu yüce varlığa edilecek olan duanın içten samimiyetle yapılmasını istiyor. Mesela bazı ayetler, eğer zihnim beni yanıltmıyorsa, gecenin belli bir bölümünde kalkılıp dua edilmesini isteniyor. Çünkü bu o vakitteki duanın kabul edip edilmemeliyeceğinden daha çok duanın bir huzur ortamı, insanın böyle sakinliğe erdiği bir zamanda yapılması.
Evet.
Başka, mesela peygamberlerin dualarından öğreniyoruz. Duada önemli olan bir süreklilik. Mesela bir kişi duayı yapıp ondan sonra ben dua ettim diye bırakmaması gerekiyor. Şeyi biliyorsunuz, Yunus Aleyhisselam'ın duasının kabul edilmesiyle ilgili. Yine Kur'an'da herhalde onun duasını kabul etmemizin sebebi bolluk zamanlarında da diyor bize devamlı dua eden bir kul olması idi diyor. Suyun taşı delmesi suyun güçlü olduğundan değil, sürekliliğindendir.
Sürekliliğinden.
Duada da süreklilik bu. Yine Alex Carroll'dan herhalde hatırlayabildiğim, diyor ki sabahleyin dua edip ondan sonra günün bütün vakitlerini diyor barbarca geçiren bir insan, çok Müslümanca inanan, Allah'a inanan bir kimse olarak diyor, davranıyor değil diyor.
O zaman duanın gerekliliği denilen de bir şey var. Yani sizin duanızdaki samimiyet, duanızdaki devamlılıkla çok doğrusal ilişkisi olan bir şey.
Evet.
Eğer içtenlikle siz kendinizi açıyorsanız Yüce Yaradan'a, o zaman onun da sizi o hal üzere sürekli, değil mi, yanınızda olduğunu hissetmeniz, işte bu sizin söylediğiniz şekilde iyi davranmaya, güzel davranışa sürekli yönelten
yani
bir şey.
Hazreti Peygamber dini iki defa tarif etmiş. Birisinde diyor ki din nasihattır diyor. Buradaki nasihat öğüt değil de samimiyet, içtenlik, bağlılıktır diyor. Bir başka tarifinde ise din güzel ahlaktır diyor. Yani dinin temelinde samimiyet var, yüce yaratıcıya karşı bağlılık ve içtenlik var. Ama onun sonucunda da yaptığımız bütün tutum ve davranışlarımızda bu samimiyetin bir ürünü olarak yine bir ahlakilik var. Onun rızasını yine gözetme var. Bu anlamda dua da böyle. Yani yüce yaratıcıya içten, böyle diyor ki için için yalvararak diyor Kur'an-ı Kerim ayeti, yönelmek, içimizi ona arz etmek. Aslında sanki ondan bir şey istiyormuşuz gibi oluyor ama biz kendi içimize yöneliyoruz. Aslında kendi özgüvenimizi kazanıyoruz. Aslında çevremizdeki o zengin, güçlü olan insanlarla bizim aramızda insan olmak açısından hiçbir farkın olmadığını görüyoruz. Bu özgüven bizi diğer bütün erdemlere ve değerlere de götürüyor. Duanın böylesine çok güçlü, insanın karakterinin yapılanmasını etkileyen bir gücü var. Şunlar da söyleniyor. Mesela maddi hastalıklarda bile veya diğer psikolojik hastalıklarda duanın çok çok etkin olduğu söyleniyor. Ben bunu kendi hayatımda da tecrübe etmiş bir insanım. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir hastalığa yakalandığında, bir problemi olduğunda içtenlikle Allah'a yönelen, gönlünü ona açan, onun yardımını dileyen kimsenin o hastalıkla, ister maddi olsun ister psikolojik olsun, baş etmede diğerlerine göre çok daha önemli bir yardım aldığı, başarılı olduğunu gösteren birçok bilimsel araştırma da var.
Evet, bu bizim kişisel tecrübelerimiz değil. Ben de aynen o şekilde söyleyecektim. Bunları araştırmalara da dayıyorlar ve insanın manevi yolculuğunda biraz herhalde bu yönünü kuvvetlendirmesiyle ilgili alıştırmalar yaptıran bir takım, değil mi, düşünce sistemleri de hatta
var.
İşliyor. Biz şanslıyız tabii ki, en azından İslam düşünce sisteminde böyle bir şey zaten kendiliğinden hem ibadet hem ibadetin özü demek. Yani diğer her türlü ibadete de destek veren bir şey. Kendisi de bizzat ibadet. Peki hocam, içtenlik, samimiyet dediniz. Ben Yakup Peygamber'in duasını atlamak istemiyorum. Çünkü ona herhalde biraz yakın çevresi, aynı şey Eyüp Peygamber'de de söz konusu olmuştu. Yani yaşadığı şeylerden dolayı, çünkü zor şeyler yaşamışlardı, hasta oldular, biri işte en sevdiği oğullarını bir süreliğine kaybetti. Çünkü o inanıyordu sonunda onlara tekrar kavuşacağını, ama tabii zor bir süreç yaşadı. O dönemde her şeyini Allah'a açtığına dair bizim öğrendiğimiz şeyler beni her zaman çok etkilemiştir. Yani bu bir sitem değil. Bu kelimeyi özellikle kullanmak istiyorum da bu yüzden bir hazırlık yapma ihtiyacı hissettim. Siz her şeyinizi Allah'a açabilirsiniz anlamına geliyor. Yani oğullarını kaybedip bunlar için ağlaya ağlaya gözlerini kaybeden bir peygamberden söz ediyorsak eğer, demek ki Allah insana aynı zamanda bunları sorgulama yönünde de bir fırsat tanıyor, bir izin veriyor, değil mi?
Evet.
O sorgulama aynı zamanda işte bu dua içtenliği içerisinde gerçekleştiğinde bir anlam kazanıyor. Yani bunları da veren sensin, bunları da bana yaşatan sensin şeklinde dua etmek. Çünkü ben dua ile ilgili insanları yönlendirirken hep böyle olumsuz şeylerden kurtulmuş. Yani bu bir olumsuzluk değil, bunu söylemeye çalışıyorum. Her halini Allah'a arz edebilme meselesinde bir bilinç kazanma konusunda
yani
çalışmak
peygamber
lazım.
Peygamber dualarının bana verdiği mesaj ne diye soruyorsanız, o da şu: insan için ancak çalıştığının karşılığı vardır mesajını veriyor bana peygamber duaları.
Evet.
Ne demek bu? Yani o peygamberler kendilerine verilen bir görev var. Çünkü Kur'an'ın bu temel özelliği yaşanmışlıklar üzerinden olayları anlatıyor.
İnsanlar
çünkü
onlar yani. Kur'an'ın, gerçek varlıklar.
Elbette Kur'an'ın hitap ettiği çevre böyle entelektüel bir çevre değil.
Hı hı.
Aslında sıradan insanlar. Ve Kur'an onlara herhangi bir konuyu anlatırken yaşanmışlıklar üzerinden anlatıyor. Onun için Yakup peygamberin, İshak peygamberin, Musa peygamberin, İsa peygamberin yaşadığı olayları veriyor. Ve onlar aslında bu olayları duyup bilmişlerdi. Şimdi onların dualarını incelediğimiz zaman o dualardan çıkarttığımız sonuç şu. Eğer siz bir şey için çalışmaz, gayret etmezseniz Allah'tan bir şey isteyemezsiniz. Hı hı. Mesela şeye bakın, Zekeriya aleyhisselamın duasına bakın. Musa aleyhisselamın duasına bakın. Ya Rabbi halimi sana arz ediyorum
i̇şte
diyor.
Bu.
Bunca
tam
çalıştım, çabaladım
şey bu,
ama
evet.
Senden başka gidecek bir yerim yok diyor. Ama şunu yapmıyor. Bir iş yapmadan, çalışmadan, çabalamadan gidip de elini açıp şey yapmıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ve hatta bizim dini literatürümüzde duayı ikiye ayırırlar. Bir, fiili dua. İki, siz söylediğiniz sözlü dua. Hatta fiili duaya başlarken dahi biz Allah'ın yardımıyla başlarız. Besmele ile başlarız. Onun yardımı ile başlarız.
Yani fiili dua onun dediğimiz adıyla, şey
yani
hocam.
Mesela diyelim ki üniversite sınavına hazırlanacağım ben. Üniversite sınavına hazırlanmak için benim gece gündüz çalışmam lazım. Bir yarışmaya giriyorum. Kendimi geliştirmek istiyorum. Buraya dahi Allah'ın yardımıyla başlarız. Ama ilk önce yapmam gerekenleri yaparım.
İşte bu.
Buna
yani yapılması
dua
gerekenleri
evet.
Yaptığınızda halinizi, her halinizi arz edebilirsiniz
evet,
Allah'a.
Bütün peygamberlerin hayatını inceleyin. Onların Allah'a yönelişlerinde 20 yıl, 30 yıl kendilerine verilmiş olan görevler için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmış. Ondan sonra artık yapacak bir şeyleri kalmadığında ya Rabbi halimi sana arz ediyorum diyor. Sana yöneliyorum diyor. Beni koru diyor. Bana şu konuda yardım et diyor. Bakıyorsunuz mesela bir Nuh aleyhisselamın duasına. Diyor ki bilmediğim şeyi sana arz ettiğim için diyor beni affet diyor. Eğer affetmezsen muhakkak ki diyor ben kaybedenlerden olacağım diyor. O zaman dua ederken bildiğimiz bir konunun
duasını
yapmak
lazım.
Gerekiyor. Öyle gelişi güzel bir dua da belki bunu biraz sonra dua öğretimi konusunda
evet
konuşmamız
hocam, evet.
Gerekecek. Yani peygamber duaları bu. Başka neyi veriyor bize? Sabretmesini. Ama buradaki sabır öyle şey değil. Tahammül etmek anlamında falan değil. Yani karşılaştığımız şeylerin üzerine gitmek, sonuçlarını düşünmek bize değil mi? İçimizi bizim boşaltıyor. Dayanma gücü veriyor. Bütün o peygamberler Allah'ın göndermiş olduğu dini anlatabilmek için çok ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyorlar. Ve o zaman güvenecekleri, sığınacakları tek kapı bütün evreni ve kendilerini yaratan, kendilerini peygamber kılmış, insan kılmış olan o yüce yaratıcıya yöneliyorlar. Kendilerinin yalnız olmadığını hissediyorlar. Bu çok önemli bir şey. Güven elde edebilmek. Değil mi? Bir başka şey mesela Bakara suresinin son ayetlerine bakın. Kur'an'ın kullandığı dile lütfen bir bakın. Hep biz. Ya Rabbi bizi inandıktan sonra sapıklığa uğrayanlardan eyleme. Bize dünyada iyilik ver. Ahirette iyilik ver. Anne bizi cehennem azabından koru. Yani Kur'an-ı Kerim'de kullanılan dil aslında dua dili. Ben dilinin ötesinde biz dili. Peki buradan bir şey çıkartmak gerekirse ne çıkartıyorum ben şahsen? O zaman diğergamlık, bir arada yaşama, sevgi, saygı, paylaşma. Yani ben bir insan için, hatta tanımadığım insanlar için, bütün dünyada yaşayan canlı varlıklar için, ya Rabbi bunlara rızık ver, bunları koru. Değil mi? Belalardan, musibetlerden diye bir kimse bu şekilde dua etmesini peygamberlerden öğrenmişse bu kimse empati kurabiliyordur bence.
Hocam o zaman şimdi bir din eğitimi hocasısınız bunu biliyorum. O yüzden açıkça bunu soracağım. Yani biz dua öğretiminde de zannediyorum biraz yol almalıyız değil mi? Yani evet. Sizin bu söylediğiniz şeyler bana hem ilkeleri hem de öğretmemiz gereken formları çağrıştırdı. Yani hem her seviyeden insan için söz konusu bunu en küçük yaşlardan çocuklarımızdan tutun da yetişkin insanlara kadar duanın çok gelişi güzel bir şey olmadığını ama içinin dolu dolu olup bizim de içimizi dolu dolu dolduran bir forma dönüşmesi için neler yapmamız gerektiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini ben sizin söylediklerinizden biraz not almaya çalıştım. Bir tekrar edeyim lütfen siz beni bu konuda tamamlayın. Bildiğimiz konularda demek aslında şu demek herhalde yani bilinç elde etmeye yönelik bir isteklilik halinde olmak. Yani
evet.
Dilimize gelen her şeyi tekrar edip durmak dua değil. Ne istediğimizin farkında olmak, neye gönlümüzün kaydığının farkında olmak. Çünkü onun sonuçlarına da neticede biz katlanacağız
doğru,
değil mi?
Doğru.
Bazen yine Kur'an-ı Kerim ifadeleri bunlar yani kötülüğü de iyiliği ister gibi istiyor insanlar hiç farkında değil. Hani bu çok büyük bir şey değil mi? Beni çok etkiler kesinlikle, her zaman.
Kesinlikle.
Çünkü çoğu zaman da şöyle bir terbiyeden geçiyoruz. Yani bazen de yaşamın öyle kilit noktaları var ki bizim için o anda kötü gibi görünen şeylerin aslında tam tersi tabii, bizim için ne kadar iyi evet, şeyler olduğu. Hani ona da dediniz ya, sabırla beklemek duanın neticesini diye. Belki bu çok önemli. Bu konuda biraz yani konuşalım mı? Ne dersiniz?
Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde durulan konulardan birisi bu. En çok duruluyor mu ama ayetlerde var. Hı hı. Mesela diyor ki bana dua edin, duanızı kabul edeyim diyor. Buradan çıkarttığımız sonuç ne? Demek ki ben
artık
dua ettiğimde
o
duayı Allah kabul tabii, ediyor demektir.
Evet.
Ama mesela başka bir ayeti kerimede de diyor ki sanki dua ettiğiniz her dua kabul edilmeyecek anlamında olan ayetler var. Şimdi Kur'an'ın kendi bütünlüğü içerisinde okuduğumuzda müfessirler buradan şöyle bir sonuç çıkartıyorlar. Aslında Allah kendisine dua eden her insanın duasına icabet eder. Bunlar kimi zaman bazen çabucak ortaya çıkar, kimi hmm, zaman ise ortaya çıkmaz. Çıkmadığı zaman kul insan zanneder ki Allah benim duama icabet etmedi. Hmm. Halbuki o öyle değil. Hmm. Belki de istediğin şey hmm, senin için hayırlı olmayacak, senin hmm, için bir şey olacak. Hmm. Yani neyin hayır, neyin şer olduğunu diyor, sen bütün olayları kapsayan bir zihin yapısına falan sahip olmadığın hmm, için diyor, buradan kendince bir anlam çıkartabilirsin
diyor. Bunun için de kültürümüzde güzel bir kabullenme sözüdür ya hocam. Böyle bir şeyleri gerçekten canı gönülden hmm, isteriz ama hep böyle bir cümle koyarız sonuna. Yani hayırlısıysa olsun
evet,
deriz
şey,
ya. Yani
yer
o bizi
duayla ayakta
evet,
durur.
Ya, o bizi her zaman koruyan bir koruyan şey bir olmuştur. Bu önemli bir insanlarımızın dilinde ve gönlünde olan bir şey olduğu sürece önemli. Bir de bu diğer gamlık konusuna hocam son olarak değinelim. Çünkü bu da bizim için çok önemli. Bir de temiz dille dua etmek derler ya büyüklerimiz.
Doğru.
Bu sizin söylediğiniz o değil mi? Yani
kendim için
değil de ben iyi olup da yanımdaki evet, olmadıktan sonra o iyilikten ne
beraber
anladım?
Beraber yaşıyoruz yani. Diyor ki sizin Allah'a güzel sözleriniz ve güzel davranışlarınız ulaşır diyor. Hı hı. Hani biraz önce dediğim o sözlü ve fiili dua dediğim hı hı, bu. Yani birisininle karşılaşırsınız, ona küçük bir tebessümünüz değil mi? Yani bir el hareketiniz hı hı, gerçekten o an bir problem yaşayan o insanın hı hı, açar. Zannedersem bunu sizin yazdığınız bir cümleden okumuşumdur. Bazen biz din eğitimcileri veya ilahiyatçılar çok konuşmayı karşıdaki insanın iyiliğine zannediyoruz. Ama bazen onun bir kelimeye ihtiyacı vardır hı hı, ya. Bir basit bir gülüşe ihtiyacı vardır.
Evet.
Dolayısıyla yani sabahleyin kalktığımız zaman aslında komşumuza verdiğimiz bir selam veya ona salladığımız şöyle hı hı, değil mi bir baş selamı hı hı hı, ne bileyim küçük bir, bütün bunlar aslında
bir dua,
bir bütün bunlar ibadet, çünkü ibadet genel anlamda. Ama Hazreti Peygamber diyor ki muh diyor, yani bir şeyin tam özünü oluşturuyor hı, o anlamda hı hı, bunlar çok çok önemli bence.
Çok önemli.
Ama biz bunu kaybettik. Biraz önce dediğiniz gibi sadece kalıp bazı cümleleri ezberliyoruz. Hatta günümüzde o insanlar onu da ezberleyemiyor. Hocaya dua okutturuyor veya birisine bir duayı yazdırıp boynuna asıyor veya başka şeyler bulmuşuz. Bütün bunlar gösteriyor ki bizim ülkemizde gerçekten yeni yetişen neslimize bu konuda dua etmek aynı zamanda fıtri olduğunu söyleyenler de var. Dua eğitimi ve öğretimi konusunda ciddi düşünmemizi gerektiriyor bu durum.
Yani demek ki biz gerçekten eğer mümin, inanan ve de Allah'ı bir sığınma makamı, bir yönelme makamı olarak gören varlıklar isek bir samimi bir biçimde her halimizi Allah'a açma konusunda
kesinlikle,
bir kere bir yol alacağız. Ve duanın hem sözlü hem fiili, yani hem yapmamız gereken şeyleri yapmak demek olduğunu, hem de buna aynı zamanda kalbimizle, yüreğimizle, dilimizle de iştirak etmek olduğunu bileceğiz. Ama bir taraftan da duayı bir ibadet olarak o ruhla gerçekleştirmek için de bir eğilimimiz
ben
olacak.
Ben duayı
bir
değerler
olacak,
eğitimi olarak gören bir kimseyim. Eğer ellerimi açıp Allah'a yönelmiş isem özgüvenimi ve içimi tanımaya yönelmişim demektir. Eğer ellerimi açıp başkasına dua edebiliyor isem o zaman empati kuran birisiyim demektir. şefkat, merhamet gibi değerleri geliştiren birisiyim demektir. Konuya bence böyle bakmak lazım. Dua yoluyla Allah bizi eğitiyor aslında.
Evet, peki o zaman hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Recai Doğan hocamız konuğumuzdu. İyi günler sevgili dinleyiciler.
İlahi Nizam ve İnsan.